الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bakara suresinin 83. ayetinde epeyce durduk. Bugün inşallah o ayet tamamlanacak. Elimizdeki Kur'an-ı Kerim'in 11. sayfasından okuyoruz. Allah-u Teala burada şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Ve iz ahadna mithaq bani İsrail. İsrail oğullarından kesin sözü aldığımız zaman şöyle demiştik onlara: La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kul olmayacaksınız. La ta'budune illallah. Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Ve bil valideyn ihsana, anaya babaya karşı da iyilikte bulunacaksınız. Ve bil kurba vel yetama vel mesakin, yakınlığı olanlara, yetimlere ve miskinlere de iyilikte bulunacaksınız. Ve kulu lin nasi husnen, insanlara karşı da güzel konuşun. İnsanlara iyi ve güzel konuşma yapın. Tabi aynı şeyler bizim için de geçerli, fark etmiyor. Biliyorsunuz, daha önce okumuştuk, Ali İmran suresinin 83. ayetinde bütün nebilere Allah kitap verdiğini bildiriyor. Değil mi? Yani yeni gelen arkadaşlarımız bilemeyebilir de önce gelenler bunu çok net bir şekilde hatırlayacaklardır. Şey, En'am, En'am, Ali İmran. Ağzım Ali İmran diyor ama zihnim En'am diyor. Evet, En'am suresi. 137. sayfada. Başlıyor, 89'da bitiyor. 83'ten 89'a kadar ayetleri okuduğunuz zaman Allah-u Teala burada 18 tane peygamberin adını sayıyor. En başta Nuh Aleyhisselam, en sonda peygamber olma tarihi itibariyle İsa Aleyhisselam. Ve bunlar tabi İbrahim Aleyhisselam da var arada. İbrahim Aleyhisselam'ın çocukları da var. Bunların babaları diyor. Babaları deyince Nuh Aleyhisselam'ın babalarına kim girer? Adem Aleyhisselam girer, değil mi? Evlatları diyor. Evlatları deyince mesela İbrahim Aleyhisselam'ın adı geçiyor. En son kim girer ona? Hı? Muhammed Aleyhisselam girer. Peygamberimiz evlatlarındandır. Ondan sonra kardeşleri diyor. Dolayısıyla burada isminden bahsedilen 18 tane nebi ama anlatılan kaç tane oluyor? Efendim? Tamamı oluyor yani. Çünkü babaları, soyları, kardeşleri. Nebiler, bu kavram içerisine girmeyen herhangi bir nebi kalmıyor. Orada diyor ki, işte bu 89. ayette diyor ki, Estağfirullah, اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ, işte onlar kendilerine kitap verdiğimiz kimselerdir. وَالْحُكْمَ, hikmet verdiğimiz, ve nubuvvete ve peygamberlik verdiğimiz insanlardır. Yani nebilik verdiğimiz kişilerdir. Şimdi bizde gelenekte kitap kime iner diye bildirilir? Efendim, nebiye mi, Resul'e mi? Heh. Kitap Resul'e iner, nebi ne yapar? Nebi, önceki Resul'ün kitabıyla, şeriatıyla amel eden kişidir. Kendisine kitap inen bir kimse değildir, değil mi? Peki bu ayette ne bildiriliyor? Nebilerin tamamına kitap indirildiğinden ve hikmet indirildiğinden bahsediliyor. O zaman indirilmiş kitapların sayısı kaç tane? Kaç tane nebi varsa o kadar kitap indirilmiş oluyor. Değil mi? Mesela bu burada açıkça İsmail Aleyhisselam'a kitap indirildiğinden bahsediliyor. İshak Aleyhisselam'a bahsediliyor. Bizim gelenekte onlara kitap verildiği kabul edilir mi? Edilmez. Şimdi her Resul Nebi'dir ama her Nebi Resul değildir derler gelenekte. Halbuki tam tersidir. Her Nebi Resul'dür ama her Resul Nebi değildir. İş tam tersinedir. Şimdi her şey böyle ters dönünce dini anlamak gerçekten zorlaşıyor. Yani bunu ne kadar nasıl başarmışlar anlamak mümkün değil. Yani elimizde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen böyle. Şimdi biz bazı tarikat ve cemaatlerin hatalarını söylüyoruz. Son derece doğru, haklı. Ama ilim diye karşımıza çıkan fıkıhtır, tefsirdir, kelamdır. Bunların hataları hiç affedilecek gibi değil. Öbürlerine hadi bunlarda ilim yok diye ellerinin tersiyle itebiliyor insanlar. Peki ya bunlar alim olarak karşımıza çıkıyor? Bunları ne yapacağız? İşte diyor ki اُلَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ onlar kendilerine kitap verdiğimiz ondan sonra وَالْحُكْمَ hükümde hikmet demek oluyor. Hikmet de Allah'ın indirdiği kitaplarda bir açıklayan ayet vardır. İşte estağfirullah şeyde bildirdiği gibi Hud suresinde kitabın uhkimet ayatuhu ayetleri muhkem kılınmış bir kitaptır. Sümme fussilet sonra da açıklanmıştır. Min ledun hakimin habir hakim ve habir tarafından. Yani ayetler ikiye ayrılır. Birisi açıklanan ayettir, biri de açıklayan ayettir. Peki açıklama hangisi oluyor? Açıklayan, açıklanan bir de açıklama gerekir değil mi? Yani bir sonuç. İşte açıklama da o hikmet oluyor. Hikmeti siz Kur'an-ı Kerim'in içinde bir ibare olarak, bir ifade olarak göremezsiniz. Açıklanan ayetle açıklayan ayeti bir araya getirir. Bir ilim adamları topluluğunun önüne onu koyarsınız. Onlar onun üzerinde çalışırlarsa açıklamaya ulaşırlar. Onun adı da hikmettir. İşte bu da bütün peygamberlere verilmiş olandır. Hikmet sadece peygamberlere değil, aklı başında bütün insanlara da, insanların da ulaşabileceği bir bilgidir. Gereken gayreti gösteren herkes. Şimdi bu burada böyle. Bir de Şura suresinin 13. ayetine bakalım. Biraz daha detaya inmiş olmak için. 42. sure 483. sayfa. Şimdi burada diyor ki Allah-u Teala şer'a lekum mined-dini sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Allah. Allah sizin için bu dinin şeriatı yaptı. Neyi? Ma vassa bihi Nuhan. Nuh'a neyi emretmişse. Nuh'a neyi emretmişse onu sizin için bu dinin şeriatı yaptı. O zaman Nuh Aleyhisselam'ın kitabında ne varmış? Kur'an'da ne varsa o varmış. Değil mi? Ondan sonra devam ediyor. وَالَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكِ sana yaptığımız vahiy, Muhammed Aleyhisselam'a yaptığı vahiy Ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa, İbrahim'e, Musa ve İsa'ya yüklediğimiz görev nedir? En akimud din, bu dini ayakta tutun. Yani aynı din, din aynı din. Bu dini ayakta tutun. Ve la teteferragu fihi, bu din de ayrılığa düşmeyin. Kebur alel müşrikine ma ted'uhum ileyh. O müşriklere, Allah'ı ikinci plana atanlara senin çağırdığın şey ağır geldi. Çünkü o zaman hayat tarzlarını değiştirmeleri lazım. İnsanları dinden uzaklaştıran odur. Hayat tarzını değiştirmek istemediği için insanlar dinden uzaklaşır. Yoksa dini sevmediği için değil. Yanlış olduğu için değil. Gayet doğru bulur. Ama hayat tarzını değiştirmek istemez, onun için uzak kaçar. Ondan dolayı ağır geliyor. Hayat tarzını değiştirmek istemediği için. Bak, yanlış geliyor demiyor, ağır geliyor diyor. Allahu yectebi ileyhi men yeşa. Allah gereken gayreti göstereni kendisine seçer. Ve yehdi ileyhi men yunib. Ve o tarafa doğru yöneleni de kendi yoluna yöneltir. O zaman bu insanların şeyine bağlı, gayretlerine bağlı. Peki şimdi bu din ne acaba? Bu dinin temel ögeleri ne? Onu da Beyyine suresini açalım lütfen. ...598. sayfayı açıyoruz. Burada Allah-u Teala şöyle diyor. Estaizu billah. Lem yekunil lezine kafaru min ehlil kitabi vel müşrikine munfekkin. İster ehli kitaptan ister müşriklerden olsun, o kafirler. Çünkü ehli kitaptan da kafirler var. Bizim müşrik dediğimiz diğer gruptan. Aslında ehli kitap da müşrik ama bu bir sosyal ayrım. Çünkü ehli kitabın müşrik olduğuna dair çok sayıda ayet var. Gerek ehli kitaptan gerek müşriklerden kafir olanlar müfekkine çözülecek değillerdi. Yani bir kirin çözülmesi gibi çözülecek değillerdi. Hatta te'tiyehumul beyine, sen onlara o beyineyi getirinceye kadar. Peki beyine nedir? Resulüm minallahi, Allah tarafından gönderilen bir rasuldür. Ben yetiyebilir mi okudum? Hatta te'tiyehumun beyyinetü, ben beyyinete diye mana vermiş oldum değil mi? Doğru. Hatta te'tiyehumun beyyinetü, o beyyine onlara gelinceye kadar, o be tabi te'tiye dersen mana değişiyor, o aşağısı uymaz. İyi, teşekkür ederim, iyi hatırlattın. لَمَّيْكُنِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِك۪ينَ, ister ehli kitaptan ister müşriklerden olsun, münfekkine çözülecek değillerdi, hatta te'tiyehumul beyyine, onlara o beyyine gelinceye kadar. Peki beyyine ne? Resulüm minallah, Allah tarafından gelen bir Resul. Şimdi dikkat edin, burada Nebi denmedi. Faydası ne? Nebi deseydi ne olurdu, Resul deseydi ne olurdu? Bakın şimdi her Resul Nebi değil ama her Nebi Resul. Resulüm minallah derken ne anlıyorsunuz? Ne anlıyorsunuz? Efendim? Şimdi mesela siz de Resulüm minallah olabilir misiniz? Ne zaman olursunuz Resulüm minallah? Allah'ın kitabını olduğu gibi okursanız, hiçbir şey katmazsanız, bir şey çıkarmazsanız Resulüm minallah olursunuz. Devamı da vardı ama ben imtihan ediyorum şimdi. Sen de onların isimlerinin karşısına artı eksi yaz. Tamam mı? Sonra karne veririz sonra, biliyorsun. Şimdi Resulüm minallah, Nebiyyüm minallah olsa, Nebi yaşadı, bitti o zaman, din de biter değil mi? Resulü minallah derken o nebi de girer işin içine, o nebinin tebliğ ettiği kitabı anlatan bütün insanlar da girer. Resulü minallahi Allah'tan bir Resuldür o beyine. Yani bir kişi gidecek. يَتْلُوا صُحُفًا مُطَهَّرًا Tertemiz sayfalar okuyan Resul. O tertemiz sayfalar nedir? İçerisine yalan karışmayan, doğrudan doğruya Allah'ın sözü olan, ilave ve çıkarma yapmadan okuyorsunuz. Hangi dilde okuyacağız? Muhatabın dilinde okuyacağız. Karşı tarafın dilinde. Çünkü karşı tarafın anlaması lazım onu. Suhufen mutahhara fiha kutubun kayyime onun içerisinde sağlam hükümler olan. Hani o kadar sağlam hükümler var ki kimsenin itiraz etme şansı yok. O hükümlere itiraz edemedikleri için yaptıkları şu, diyorlar ki bu senin sözün diyerek itiraz ediyorlar. Allah'ın sözü diyerek itiraz edemiyorlar. Önce bir hedef saptırması yapıyorlar, ondan sonra itiraz ediyorlar. Şimdi demek ki ister ehli kitaptan ister müşriklerden olsun, Allah-u Teala'nın yoldan çıkmış saydığı insanların tamamına Allah'ın ayetleri okunmazsa onlarda bir kıpırdama olmaz. Bunu aynen bir kir gibi düşünün. Bazı kirler vardır ki öyle sabundan falan çıkmaz. Onun için mesela çamaşır suyu falan dökeceksiniz çözülmesi için. İşte ister ehli kitap ister diğer müşrikler, onlara Allah'ın ayetleri okunmazsa çözülme olmaz. Peki bunun aksi ne? Allah'ın ayetleri okunursa ne olur? Mutlaka çözülme olur. Mutlaka olur. Ondan kurtuluş yok. Mutlaka çözülme olur. Şimdi ondan sonraki ayet onu anlatıyor. Ve ma teferrakallezine utul kitap, kendisine kitap verilmiş olanlar çözülmediler. Ayrılmadılar, ayrışmadılar. İlla min ba'di ma ca'atuhum beyine. Onlar o beyine geldikten sonra ancak ayrıştılar. Çünkü ortada gerçeklere çağıran birisi var. Herkes diyor ki ya bu doğru, bunu yapalım. Bir kısmının menfaati var. Menfaatini bırakmak istemiyor. Bir kısmı diyor ki kardeşim beni ilgilendirmez, bana ne, ben doğruların peşine giderim diyor ve ayrışma oluyor o toplumlarda, tamam mı? Yani şimdi siz bir topluma birkaç tane ayet okuyup gidiyorsunuz. Ondan sonra ne oluyor? Şimdi birisi bana öbür vakıfta ders yaparken telefon etmişti, şöyle dedi. Sen ne yaptığının farkında mısın? Ne var dedim. Her hafta insanları oraya topluyorsun. Onlarla konuşma yapıyorsun. Ondan sonra bunları piyasaya bir sarıyorsun. Her birisi parça tesirli bomba gibi gittikleri yeri ne yapıyorlar biliyor musun dedi. Öyle olması gerekmiyor mu? Yani şimdi siz gidiyorsunuz, bir yere bir ayet-i kerime okuyorsunuz, diyorsunuz ki adamın hiç umurunda bile olmadı, sen öyle zannet. Bir de sen gittikten sonra bir başka kulak onu bir dinlesin, sana bir neticeyi anlatsın bakalım. Ya da içinizde o durumdayken vazgeçenler durumlarını anlattıkları zaman mesele ortaya çıkıyor. Peki şimdi esas konumuz bu. وَمَا اُمِرُوا اِلَّا لِيَعْبُدُ اللّٰهِ Bunlara verilen emir sadece Allah'a kul olun. Birinci emir bu. مُخْلِص۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Samimi olarak dini sadece Allah'a has kılarak. Allah ne demiş o? Başkası değil. Değil mi? Bak ben bu arada size şunu da hatırlatayım. Bu Hud suresinin ilk ayetlerinde diyor ki Allah tekrar hatırlatayım, bir başka yönüyle söyleyeceğim. Estağfirullah. Elif lam ra. Kitabun uhkimet ayatu thumma fussilet min ledun hakimin habir. Bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış. Yani hüküm ifade eden ayetler şeklinde kılınmış. Sonra da o hükümler hakim ve habir tarafından gene ayetlerle açıklanmıştır. Niye açıklandı? Ella ta'budu illallah, Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Yani herkes açıklamayı da Allah yapıyor ki başkası kendini Allah'ın yerine koyup da açıklama yapmasın. Tamam? O zaman şimdi ben size desem ki bana uyun desem ve açıklamaları ben yapsam, ben kendimi ne yapmış olurum? Allah'ın yerine koymuş olurum. Şimdi sizden herhangi birinin Abdülaziz Bayındır'a uyma görevi var mı? Ben Abdülaziz Bayındır ne derse onu yaparım derseniz bu çok ciddi tehlikedir, değil mi? Çok büyük bir tehlikedir. Çünkü ya yalan yanlış söylediyse, yanlış anladıysa ne olacak? Ha, doğru anladığı kanaatiyle yapmak ayrı bir konu. O zaman Abdülaziz Bayındır'a uymuş olmuyorsun da doğru anladığına kanaat getirerek o ayete uyduğunu düşünüyorsun. O biraz farklı. Orada yanılmalar olabilir ama hiç olmazsa kişinin düşüncesi doğru. O zaman öyleyse çağıranlar niye çağırmaları lazım? Doğrudan Allahü Teala'nın ayetlerine ve açıklamayı da Allahü Teala'nın yapmış olması lazım. İşte o açıklamalar Peygamberimizin hadislerinin tamamı o açıklamalardır. İlgili ayetleri birleştirip bir ekip çalışması olursa yine öyle. Bak biz burada niye karşınıza üç kişi çıkıyoruz? Bak az önce bir hata yaptım, hemen Allah razı olsun Yahya düzeltti. Şimdi burada şeyde Enes Hoca daha bile notlar yazıyor bana vermek için. E peki buraya gelmeden önce de yine dört kişi oturduk. Bu akşam neler konuşacağız onu düşündük, taşındık. Hafta içinde de bir sürü çalışmalar yapıyoruz. Niye? Çünkü Cenab-ı Hak öyle diyor. Diyor ki bu ayetler bilenler topluluğu için açıklanmıştır diyor. O topluluğu oluşturmak zorundayız, değil mi? İşte şimdi burada diyor ki Allahü Teala وَمَا اُمِرُوا, o insanlara verilen emir sadece şu: اِلَّا رِيَعْبُدُ اللّٰهِ, sadece Allah'a kul olacaksın. Öyle şuna buna değil. Sadece Allah'a kul olacaksın. Olacaklar مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ, samimi olarak ve dini yalnız Allah'a has kılarak. وَيُقِيمُ الصَّلَاةِ, ve namazı kılacaklar. Kime verilen emir bu? Bütün peygamberler. Bütün peygamberler dediğiniz zaman kimden başlıyor? Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Namazı kılacaklar. O namazı kılacaklar. Aynı ifade bizim için de geçerli, onlar için de geçerli. Başka? وَيُؤْتُ الزَّكَاهِ, ve o zekatı da verecekler. Demek ki namaz ve zekat son derece önemli iki ibadet. Bakın Allah'tan başkasına kul olmama dışında hemen arkasından namaz ve zekat geldi. Bunlar son derece önemli. Temel emir bunlar. Ve velike dinul kayyime, işte bu işte o yukarıda anlatılan kayyime dinidir. Yani kitaplarda anlatılan din budur. Esas sağlam din, ayakta duracak olan din budur. Devam etmesi gereken din, herkesin uyması gereken din budur. Allah'tan başkasına kul olmamak, namaz kılmak ve zekat vermek. Peki şeyde ne dedi şimdi? Bakara 83'te, bakın işte İsrailoğulları ile ilgili olarak dedi ki وَيَدَ قَدْنَ مِيْتَاقَ بَنِي إِسْرَائِلِ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهِ, Allah'tan başkasına kulluk etmeyeceksiniz. Tabi buraya bir takım ilaveler de oldu öbür ayete göre. وَبِلْ وَالْدَيْنِ اِحْسَانَ, anneye babaya karşı iyi davranacaksınız, iyilikte bulunacaksınız. وَبِلْ قُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِنِ, yakınlığı olanlara, yetimlere ve çaresiz kalmış olan kimselere yardım edeceksiniz ve kulü lilnâsi husnen, insanlara iyi davranın dedikten sonra ne dedi? Ve akimus salâh, o namazı kılın. Ve âtuz zekâ, ve zekatı verin. Namazı kılın ve zekatı verin. Şimdi bugün Yahudiler bu beş vakit namazı kılıyorlar mı? Bizim gördüğümüz Yahudiler kılmıyor. Ama kılanların olduğuna dair haberler duyuyoruz. Haberler duyuyoruz. Bugünkü Hristiyanlar o namazı kılıyor mu? Ha, Süryani Kilisesi'nde birazcık bir şeyler var. Yani namaz kılıyor şeklinde değerlendireceğimiz ibadet şekilleri var. O kadar. Maide 12. Tamam. Şimdi ona bakalım. Sümme tevelleytum diyor Allah-u Teala. Sonra siz döndünüz o şeyden. Zaten Allah bize söylüyor. İlla kalilen minkum, işinizden az bir kısmı hariç. Az bir kısmı hariç. Bizim Ömer Bey, Ömer Germinili'yi ben işte gördüm, Yahudilerin beş vakit namaz kıldıklarına dair bir video dedi ama bize bir türlü ulaştırmadı onu. Bazı Yahudi grupların Samiriler mi diyorlardı? Efendim, ve entüm muaridun, siz böyle geri geri çekilerek yüz çevirdiniz. Şimdi şeyle ilgili olarak İbrahim Aleyhisselam Mekke'de geliyor. Biliyorsunuz Allah-u Teala yeryüzünde ilk bina olarak Mekke'deki Kabe'nin yapıldığını bildiriyor. İlk binayı ilk insan olan Adem Aleyhisselam yapıyor. Davud Aleyhisselam zamanında kısa süreliğine kıble işte Beyt-i Makdis'e doğru dönüyor. Yani Kudüs'te olan Zeytin Dağı'na doğru dönüyor. Peygamberimiz zamanında tekrar Kabe'ye doğru geliyor. Eski haline dönüşüyor. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin tufanla batmasından sonra Kabe-i Şerif'te tabi sular altında kalıyor. Kumların altında kayboluyor, yıkılıyor. Sonra İbrahim Aleyhisselam geliyor, eski Kabe'yi aynı temeller üzerinde yükseltiyor. Ve orada bir dua yapıyor. Kaçıncı ayetti Bakara? 123 müydü? (127) ayet Bakara, 19. sayfa. İbrahim de şey yap. Burada diyor ki Allah-u Teala ve iz yerfu İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. İbrahim o beytin temellerini yükseltirken, sıfırdan yapmıyor, temellerini yükseltiyor. İsmail de onunla beraber dedi ki Rabbena tekabbel minna, ya Rabbi bizden kabul eyle, inneke entes semi'ul alim, sen işitensin bilensin. O şeydeki İbrahim suresindeki hangi ayet? Rabbena ve cealna muslimeyni leke, burada diyor ya Rabbi bizim ikimiz de sana tam teslim olan kişiler yap. Ve min zürriyetina, bizim soyumuzdan da ümmeten muslimeten, lek, sana teslim olmuş bir ümmet oluştur. Ve erina menasikena, menasikimizde bize göster. Yani hac ibadetini yapacağımız yerleri göster. Çünkü Adem Aleyhisselam'dan itibaren hac ibadeti yapılıyor ama o kaybolmuş. İbrahim Aleyhisselam'ı bilmiyor, bir göster diyor. Ondan sonra ve tub aleyna, ve bizim tevbemizi kabul eyle, inneke ente tevvabur rahim. Sonra 259. sayfaya geçiyoruz. İbrahim suresi bu 37. ayette İbrahim Aleyhisselam'ın gene duasını Cenab-ı Hak bize bildiriyor. Diyor ki burada İbrahim Aleyhisselam, Rabbena, Rabbimiz, inni eskentu zürriyeti min zürriyeti bivadin gayri zi zer'in. Şimdi Allah emrettiği için geliyor İbrahim Aleyhisselam Mekke'nin o Kabe'nin olduğu yere, o Kabe'nin temellerini yükseltiyor. Sonra oğlunu ve karısını orada bırakıyor. Bir vadiye bıraktım ki bitkisiz. Gerçekten çok büyük bir imtihan geçiriyor. Hem kendisi hem eşi ve çocuğu. İnde beytikel muharram, senin kutsal yani dokunulmaz evin yanında bu. Rabbena, ya Rabbi ben bunu şunun için yaptım diyor. Liyukimussalâh, namazı kılsınlar diye. Bak aynı namaz. Liyukimussalâh, namazı kılsınlar. Fec'al ef'ideten minennâsi tehvi ileyhim. Öyleyse ya Rabbi insanlardan bir grubunun içini buraya akıt. Hep buraya gelmek istesinler. Bak bugün bir hacca giden, bir umreye giden bir daha gitmek istiyor değil mi? Allah İbrahim Aleyhisselam'ın duasını kabul ettiği için. وَرْزُكُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ, onları meyvelerden de rızıklandır. Orada her mevsimde her türlü meyve bulunur. Eskiden beri. لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ, belki teşekkür eder, şükrederler. Sonra 40, isterse şey yapalım, 38 okudu, 39'u okuyalım. miydi az önceki? O zaman hemen 40'a geçelim. Esas anlatacağımız şeyler şey yapmasın diye, vakit yetsin diye. Ondan sonra yine dua ediyor. Diyor ki Rabbi cealni mukim as-salati ve min zurriyeti. Ya Rabbi beni bu namazı tam olarak kılan bir kişi yap diyor. Ve min zurriyeti soyundan da öyle. Şimdi Mekkeliler kimin soyundan gelmiştir? İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan, yani onun oğlu İsmail Aleyhisselam'ın soyundan. Onun için hep ayet-i kerimede millete ebikum, babanız millete ebikum İbrahim, babanız İbrahim'in dini diye sürekli onlara hatırlatma yapılır. Şimdi İbrahim Aleyhisselam'ın soyundan geldiklerine İbrahim Aleyhisselam dua ediyor. Ya Rabbi bu namazı kılan kişi yap beni diyor. Soyundan gelenlerden de öyle olsun. Rabbena ve tekabbel dua. Ya Rabbi duamı kabul et. Rabbena affirli, benim günahlarımı gösterme, ört, affet. Ve li valideyye, anne ve babamın günahlarını da, ve lil mu'minine, müminlerin günahlarını da, yevme yekumul hesab, o hesabın kurulduğu gün. Şimdi Allah-u Teala İbrahim Aleyhisselam'ın bu dualarını kabul etmiştir. Bu duasını kabul ettiğine göre Mekke'de namaz kılanlar eksik olur mu? Yani İbrahim Aleyhisselam'dan peygamberimize kadar. Olmaması lazım. Yani büsbütün kaybolmaması lazım. Ama bunlar bu namazın şeklini, şemalini değiştirmişler. Ve ma kana salatu indel beyti illa mukaen ve tasdiyen. Neredeydi o ayet-i kerime? Bunlar namazlarını değiştirmişlerdi. 8. surenin 35. ayet. 180. sayfa. Şimdi burada diyor ki وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ, Mekkelilerin namazı عِنْدَ الْبَيْتِ, beyt yanındaki namazı sadece şuydu, اِلَّا مُكَانْ وَتَصْلِيَ, ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. فَذُوقُ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ Kafirliğinize karşı ya da gerçekleri örtmenize karşılık bu azabı tadın denecek onlara. Şimdi zamanımızda namazla ilgili çeşitli görüşler ortaya atanlar var. İşte bazıları diyor ki namaz üç vakittir diyor. Hep duyuyorsunuz. Önce bir beşten bir üçe kadar indirelim, gerisi kolay. Ondan sonra bazısı diyor ki işte aslında namaz işte huzurda durmaktır diyor. Namaz ne diyordu? Şimdi bir site var, bir tefsir yapan birisi var. Namaz diyor zihni ve mali bir destektir diyor. Zihni mali destek, neye destek veriliyorsa zihni ve mali, Allah'a mı destek veriyor, ne yapıyorsa haşa. Ve artık mesela bunlar önce günde iki vakit namaz demişlerdi. Biz onları davet ettik, gelin bakalım ya bize de bir öğretin, gelmediler. Şimdi ondan da vazgeçtiler, işte zihni ve mali destek haline getirdiler. İkişer rekattan günde iki vakit kılmaya başladılar. Ondan sonra zihni ve mali destek diyerek şimdi namazı namazdan tamam kurtuldular. Şimdi Allah göstermesin, bunların hakim olduğunu düşünün İslam ülkesinde. O zaman bizim bu namazlarımız ne olur? Biter. Şimdi işte Mekke'deki namaz ıslığa ve el çarpmasına dönmüş. Ama yine de namaz kılanlar var. Mesela Sahih-i Müslim'de var, Ebu Zer Gıfari namaz kıldıklarından bahsediyor. Başka namaz kılanlar da mutlaka vardır ama bizde şöyle bir hastalık var. Cahiliye dönemini anlatırken ne kadar pislik varsa akla hayale gelmedi, hep oraya yüklerler. Efendim işte kadınların hepsi haşa tövbe, neyse işte kötü yoldaymış, bayrak hasarlarmış, milleti çağ. Ya kardeşim, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethettiği zaman Mekke'nin önde gelen kadınları Safa tepesinde Peygamberimizin etrafında toplaştılar. Orada Peygamberimiz o kadınlara zina etmeyeceksiniz deyince kadınlar şaşırdılar ya. Yani kendileri için hakaret saydılar bunu. Ne demek dedi şeyin, Ebu Sufyan'ın karısı Hint. Hiç hür kadın zina eder mi dedi. Köleler olabilir. Hiç öyle şey olur mu ya, sen bize bunu nasıl söylüyorsun demiş oğlum. Peki bize öyle mi anlatıyorlar şeyi? O dönemi. Şimdi böyle bir mantık olduğu için o zamanın güzellikleri de kayboluyor. Halbuki işte ayet-i kerime o zaman mutlaka namaz kılanların olması lazım. İşte Sahih-i Müslim'de de namaz kılanların var olduğuna dair rivayetler var. Ama Kur'an-ı Kerim mutlaka olması gerektiğini bize bildiriyor. E şimdi bu namaz şeyde de mutlaka olması gerekiyor. Peygamberimiz zamanında Medine'deki Yahudilerin mutlaka beş vakit namaz kılıyor olması gerekiyor. Niye gerekiyor? Çünkü ayetlerden biz onu görüyoruz. Şimdi mesela ikinci cüzü Seyyekulü Süfâ ile başlayan kaçıncı sayfa bakalım? 21. sayfa. Başlangıçta biliyorsunuz kıble şeye doğruydu. Kudüs'e doğruydu. Oradaki Zeytin Dağı'na doğruydu. Zaten Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de bunu da emrediyor Peygamberimize. Az önce okuduğumuz, yani başlangıçta okuduğumuz En'am suresinin 80 Ulaikellezine edeynâhum ve bidâhum muktedih 90. ayeti galiba. Ulaikellezine hedallâhu 90. ayeti En'am'ın fe bihudâhum muktedih. Onlar Allah-u Teala'nın yola getirdikleri peygamberlerdir, yoluna soktuğu kişilerdir. Sen de onların yoluna uy diyor Allah-u Teala peygamberimize. Şimdi peygamberimiz Medine'ye vardığı zaman bakıyor ki bunlar namazı Kudüs'e doğru kılıyorlar. Mecburen ona uyması lazım. Allah öyle emrediyor çünkü. Şimdi bazıları diyor ki var mı bu Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin Kudüs'e dönerek namaz kılmasına dair ayet? Kardeşim sen işin usulünü bilmezsen tabii ki yok dersin. Şimdi gideceksin bir maden bulunan bir dağa, efendim bu dağda demir varmış. Yani Allah'ını seversin şuraya bak, neresinde demir var ya? Yoktur, gerçekten senin için yoktur. Onu bilen insanlar için vardı, senin için değil ki. İşte Allah-u Teala bu emri verince mecburen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kudüs'e dönerek namaz kılınca Yahudiler de Peygamberimizle beraber mescide gelip rahat rahat namaz kılıyorlar. Ne fark eder? Aynı tarafa dönüş. Fark etmez. Namaz aynı namaz. Kıble aynı taraf. Fakat ne zamanki kıble Kudüs'ten Kabe'ye değişiyor, o zaman iş bozuluyor. Onun için bakın, burada ilk ayette ne diyor? Allah-u Teala, estağfurullah, seyekul süfeha, o beyinsizler şöyle diyecek. Niye beyinsizler diyor? Çünkü kendi kitaplarında gelen peygambere uyma emri var. Biz bunu daha önceki derslerde gördük. Uymuyorlar. Şöyle diyeceklerdi. Ma vellahu man kıbletuhum illati kanu aleyha. Yani bunların bulundukları kıbleden onları çevirecek ne vardı sanki? Ne güzel işte hep onlar da kılıyordu, biz de kılıyorduk. Çok rahat kendilerini kamufle ediyorlardı. Kullillahi meşriku vel mağrib. De ki doğu da Allah'ın, batı da Allah'ın. Yehdi men yeşâ ilâ sırâtı müstakîm. Gereken gayreti göstereni Allah doğru bir yola yönlendirir. Siz hiç keyfiniz bozulmasın, hayat tarzınız bozulmasın, gene de doğru yolda olalım diyorsunuz ki yok, öyle bir şey yok. Hayat tarzınız bozulacak. Keyfiniz bozulacak. İşte burada bu ve tabi devam ayet-i kerimeler de var. Şimdi Müslümanlar Kabe'ye dönüyor. Kabe'ye doğru namaz kılıyorlar. Bu şeyin devamında Allah-u Teala diyor ki Estağfirullahellezine ateynahumul kitabe. Yok. Yok, o ondan önce. Kad nara takallube veşke. وَاِنَّ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Bu kendilerine kitap verilen Yahudi ve Hristiyanlar çok iyi biliyorlar ki kıblenin Kabe'ye dönmesi Allah tarafından kararlaştırılmış bir gerçektir. Gayet iyi biliyorlar. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِنْ اَمَّا يَعْمَلُونَ. Onların yaptıklarından Allah habersiz değildir. Gayet iyi biliyorlar. İşte onlar da Kabe'ye dönerek namaz kılıyor. Onlar da beş vakit namaz kılıyorlardı. Kabe'ye dönmeleri gerektiğini de gayet iyi biliyorlardı ama dönmediler. Demek ki bilmek yetmiyor. İşte hayat tarzını değiştirmektir esas insanları dinden uzaklaştırmak. Buna insanlar razı olamıyorlar. Asıl konu bu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Şerif'in yanında iki gün Cebrail Aleyhisselam'dan namaz eğitimi almıştır. İki gün. Cebrail Aleyhisselam ilk namaz olarak hangisini kıldırdı? Öğlen namazını kıldırdı. Çünkü günün ilk namazı öğlen namazıdır. Ayetlerde de öyle, hadislerde de öyle, bütün hadislerde de öyle. Öğlen namazını kıldırdı. İkindiyi kıldırdı, akşamı kıldırdı, yatsıyı kıldırdı, ertesi gün de kıldırdı. Namazın vaktin başında ve sonunda. Sonra dedi ki ya Muhammed, bunlar senin ve senden önceki peygamberlerin namaz vakitleridir. Namaz bu iki vaktin arasıdır. Ne demek bu? Bütün peygamberler de namazları hangi vakitte kılıyorlarmış? Aynı vakitlerde kılıyorlar. Ve beş vakit kılıyorlarmış. İşte bundan, bu bilgileri bilirsen, bildiğiniz zaman çok rahat ediyorsunuz. Size ben anlatmıştım. 2009 senesinin Mart ayında işte şeyde Vatikan'da, Vatikan'ın hemen yanında Roma'da bir toplantı olmuştu. Orada Yahudilik üzerinde uzmanlaşmış olan bir profesör, bir Alman profesör, Yahudilerde günlük ibadet diye bir bildiri sundu. İşte Yahudilerin günde üç vakit ibadet yaptığından bahsetti. Ben de kalktım, dedim ki üç vakit yapmazlar dedim. Beş vakittir. Ama o beş vakit üçe indirilebiliyor. Öğle ile ikindinin, akşamla yatsının birleştirilmesi sebebiyle üç olabiliyor dedim. Ama beş değildir, yedidir dedim. Yedidir. Birisi teheccüd namazı, birisi de kuşluk vaktinde kılınan, yani duha namazı dediğimiz namaz, onunla beraber yedidir. Ama o iki vakit sorunlu değil. İsteyen kılar, isteyen kılmaz. Fakat beş vakit sorunludur dedim. Falan. Adam hiç sesini çıkarmadı. Çünkü doğru söze ne diyecek? Ondan sonra döndüm oradaki Katoliklere, dedim ki bu namaz sizde de var. Siz niye kılmıyorsunuz dedim. Sadece Müslümanlarda değil. Aynı namaz sizde de var dedim. Şimdi dikkat ederseniz o şeyde, kilisede rüküye benzer, secdeye benzer işler yaparlar. Secde yerine o sıraya şey yaparlar, eğilirler. Ayak kırarlar. O şeklini biraz değiştirmişler. Aynısı sizde de var dedim. Siz niye yapmıyorsunuz dedim. Orada hep yani dünyasının önde gelen adamları vardı orada. Öyle sıradan insanlar değildi yani. Hiç kimsenin sesi çıkmadı. Hiç cevap veren olmadı. Ne Katolikler cevap verdi, ne Yahudiler. Sonra toplantıdan sonra bir işte doktora yaptığını söyleyen bir kızcağız bana yaklaştı. Dedi ki hocam dedi, Papa beş vakit namazını kılıyor dedi. Şimdi çünkü emir herkes için eşit. Kılıyor dedi. Şimdi daha sonra duydum, bizden birileri görmüş demiş ki ya bu Papa gizli din taşıyor galiba demiş. Niye? Namaz kılıyor. Kardeşim namaz Müslüman'a mı mahsus? Namaz herkeste var. Bütün peygamberlerde var. Olması gereken şey. Şimdi siz şeyi takip edin. Budistlerin yaptıkları ibadetlere bakın. Namaza benzer hareketleri var mı? Mutlaka onların peygamberi namaz emretmiştir ama bu hale gelmiştir bugün. Şimdi elimizde Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen, bakın biz biliyorsunuz, tekrar ediyorum, bu Ramazan'da her isteyenin gözüyle rahatlıkla görebileceği kadar açık ve net olan bir meseleyi kabul ettirebildik mi? 30 senedir uğraşıyoruz. Kabul ettirebildik mi? Bugün o televizyona beraber çıktığımız astronom profesörü gene geldi vakfımıza. Adnan Ökten Bey. Hayret ediyorum diyor. Böyle şey olur mu diyor. Yani bu nasıl, bu bir türlü aklım ermiyor diyor. Bu nasıl oluyor diyor. Bu kadar açık ve net bir hata nasıl yapılabiliyor? Şimdi herhangi bir şeye yetkililer bir emir verdilerin bitiyor. Hatırlasanıza başörtüsünü 28 Şubat'taki yönetim yasakladıktan sonra bizim hocalar başörtüsü yoktur diye fetva vermeye başlamadılar mı? Hep aynıdır. Yetkili makam yeter ki bir şey istesin. Niye biliyor musun? İnsanların zaten yoldan çıkmasının sebebi dünyalıktır. Hevesiniz onlardan alacağınız bir takım şeylerse, destekse, dini onların istediği şekle rahatlıkla uydurursunuz. Ama hevesiniz Allah'ın yoluna gitmekse, o zaman da sıkıntılara merhaba diyeceksiniz. Fakat Cenab-ı Hak size öyle bir güç ve kuvvet verir ki o sıkıntılar zevke dönüşür. Şimdi ben o zaman o yetkililere şunu söylemiştim. Bizim bu Din Devlet İlişkileri kitabında o yazar. Çünkü onlarla yaptığım görüşmelerin özetini Din Devlet İlişkileri kitabına koydum. Orada vardır değil mi? Var mı? Yok. Getirmediniz mi bugün? Var mı? Ha, tamam. Başörtüsüyle ilgili olarak şunu söylemiştim. Dedim ki Allah emrediyor, siz yasaklıyorsunuz. Olur mu öyle şey? Dediler. İşte biz türbanı değil de işte mesela bugünler, işte o zaman öldü bir paşa vardı. Dedi ki biz türbanı yasaklıyoruz, başörtüsünü değil dedi. Dedim ki paşam, Türkçe'de türban diye bir kelime var mı dedim. Bu türban Fransızların Türk sarığı için kullandıkları kelime değil midir dedim. Ya dedi bu kelimeyi doğramacı dedi, başımıza sardı dedi. İşte o zaman kızlar başörtülü şeye girsinler diye türban kelimesini icat etti dedi. E peki dedim, yani olmayan bir kelimeyle siz nasıl yasak koyuyorsunuz dedim. Türkçe'de olmayan bir kelimeyle yasak konur mu? Bugün de çıkmışlar. Efendim işte yok başörtüsü olacak da türban olmayacak. Ya kardeşim Türkçe'de türban diye bir kelime yok. Bunu siz icat ettiniz. Böyle bir şey yok. Kelimeyle siz icat ediyorsunuz. İçinde siz dolduruyorsunuz. Ondan sonra ona göre de hükümler ortaya koyuyorsunuz. Kusura bakmayın böyle şey olmaz. Böyle şey olmaz. Ondan sonra dedi ki ya acayip örtüyorlar başlarına falan işte. E tamam dedim. Siz dedim şurada bir başörtüsü şekli çizin. Biz hemen yarından itibaren üniversitelerin kapısını asacağız. Kızlara bu şekilde başınızı örtün diyeceğiz. Çok da güzel resim çiziyordu. Çizdi orada. Dedi ki ya parasol öyle bir acayip. Tamam parasol şekilde çiz dedim. Bir de parasol şekli çizdi. Dedim ki bak paşam, eşim, kızlarım var. Sen şimdiye kadar dedim onlara istediğin elbiseyi giydirebildin mi dedim. Yok dedi. Kendileri seçer. Ben de öyle yaparım dedim. Ben hiç karışmam yani. Ne hangisini beğeniyorlarsa benim beğendiğim odur. Ya olur mu öyle bir şey yani? Yok sen şunu giyeceksiniz denir mi? Dedim ki bunlar da kız, bunlar da kadın dedim. Elindeki kağıdı attım. Ne giyerlerse giysinler dedi. Ondan sonra o günün gazetelerini eğer şey yaparsanız, siyasiler müthiş bir manevra yaptılar ve bu işe engel oldular. O günün siyasileri müthiş bir manevra yaptılar ve bu işe engel oldular. Yoksa problem o gün çözülüyordu. Şimdi bunu şunun için söyledim. Şeyler yetkili makamdan, etkili makamdan bir şey geldiği zaman insanlar öyle bir kabul ediyorlar ki namaz kılmak yasaktır dense hemen ertesi gün zaten Kur'an-ı Kerim'de namaz yok, o namazda duadır demeye başlarlar. Peki asırlar içerisinde bu değişiklikler rahatlıkla olmuş. Bize de olmuş. Biz burada her derste anlatıyoruz. Siyasetin müdahalesiyle dinin ne hale geldiğini her derste anlatıyoruz değil mi? Öbür dinlerde de namaz bu hale gelmiş. Zekat da, bizde de zekat, yani şu anda bizim fıkıh kitaplarındaki zekat, Kur'an'da anlatılan zekat değildir. Buraya kadar namazı anlattık. Değildir yani, bunu çok açık ve net söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de 8 sınıfa verilir zekat. Bizim açın kitapları okuyun, en fazla 2 sınıfa indirirsiniz. Birisi zekat toplayanlar, bir de fakirler. Çünkü 7 sınıfın her birisi tarif edilirken fakire gelir. O zaman da sosyal hayatta zekat istenen görevi görmez ve işte böyle kaybolur gider. Biz 1983 müydü neydi? Rahmetli Turgut Özal başbakandı. Belki 85 olabilir. Size anlatmıştım birkaç kere, yine tekrar olsun. Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir toplantı yaptık. O zamanki hesaplara göre o günkü Türkiye bütçesinin 4 katı zekatı vardı Türkiye. Müthiş bir gelir. Anormal bir gelir. Toplumun bütün ihtiyaçlarını görecek şekildedir. Ve asıl ekonomik sistem onun üzerine kurulması lazım. Cenab-ı Hak öyle emrediyor. Ama siz fıkıh kitaplarındaki şey üzerine hiçbir sistem kuramazsınız. Dolayısıyla işte bu. Allah-u Teala bize de emrediyor. Namazı dosdoğru kılın ve zekatınızı verin. Onun için bu konularda yanlışlık yapmayalım. Şimdi namaz kılacağız ve ezanı beklemeden namaz kılıyoruz. Çünkü yatsı namazı oldu. Ezan okunduktan sonra bir 4 rekat kılacak kadar vaktimiz kalacak. Ondan sonra bitecek.